Ayrım 63.
Onu böylesine saran düşünceden kendini bir an için zorla ayırmış gibi hatırladı birden. Aa, evet evet, yaşlı kadın istemiştiniz benden. Kadın mı, yaşlı kadın mı? Durun, bir kadın hem de yaşlı bir kadın istemiştiniz değil mi? Şimdi hatırladım, gittim. Gelecek yaşlı kadın ama şimdi değil. Yastığı alın. Daha ne istiyorsunuz? Evet, bir dakika, Şatov. İçinizde sonsuz bir huzurun olduğu dakikalarınız oluyor mu? Geceleri uyumamaya artık bir son vermenizin gerektiğini biliyorsunuzdur sanırım, Kirilov. Kirilov ayıldı. Gariptir, çok daha düzgün bir dille konuşmaya başladı. Her zamankinden bile daha bir düzgün konuşuyordu. Bu sözleri daha önceden hazırladığı, belki yazdığı bile belliydi. 5-6'sı birden gelen saniyelerim oluyor. İçimi sonsuz bir huzurun doldurduğunu sezinliyorum. Yeryüzündeki hayatla ilgisi yok bunun. Öteki dünya ile ilgili olduğunu söylemek istemiyorum ama yeryüzü insanının kaldırabileceği, dayanabileceği bir şey de değildir. Bedenen değişmek gerek ya da ölmek. Açık seçik, itiraz kabul etmeyen bir duygudur bu. Sanki bir anda tüm doğayı hissediyorsunuz da şöyle diyorsunuz. Evet, gerçek budur işte. Tanrı evreni yaratırken her günün sonunda evet, gerçek budur, iyidir bu diyordu. Bu bir duygululuk değil, sevinçtir yalnızca. Hiçbir şeyi bağışlamıyorsunuz, bağışlayacağınız bir şey yok çünkü. Sevmiyorsunuz gerçekte, sevgiden de yüce bir şey bu. Bunun en korkunç yanında böylesine açık seçik olması, içinde bu denli sevinç bulunması. 5 saniyeden çok sürse ruh dayanamayacak, kaybolmak zorunda kalacak. Bu 5 saniyede tüm hayatı yaşıyorum. Hayatımı veririm de ona, değer çünkü. 10 saniye dayanabilmek için bedenen değişmek gerek. İnsanoğlunun doğurmaya bir son vermesi gerektiği kanısındayım. Amaca erişilmişse çocuklar niye, gelişme niye? İncil'de hayata dönüldüğünde doğurma diye bir şeyin olmayacağı, herkesin Tanrı melekleri gibi olacağı yazılıyor. Bir imadır bu. Karınız doğurmak üzere mi? Sık sık mı geliyor bu hal size, Kirilov? 3 günde, haftada bir kere. Sara nöbeti geliyor mu? Hayır. Gelecek demektir. Dikkat edin kendinize, Kirilov. Sara'nın çoğunlukla böyle başladığını duydum. Nöbetlerden önceki bu duyguyu bir saralı ayrıntılarıyla anlatmıştı bana. Anlattığı şeyler sizinkiyle noktası noktasına aynıydı. 5 saniyeden fazla olsa dayanılmaz diyordu o da. Muhammed'in ibriğini hatırlayın. Atıyla cenneti dolaşıp dönünceye dek boşalmamıştı içindeki su. Bu ibrik de aynı 5 saniyeyi gösteriyor. İçinizi dolduran huzuru da pek andırıyor. Oysa Muhammed de saralıydı. Dikkat edin kendinize, Kirilov, saraya yakalanacaksınız. Hafifçe gülümsedi Kirilov. Zaman yok ki yakalanayım. 6. Gece geçti. Şatov'u dışarı yolladılar birkaç kere, bağırıp çağırdılar ona, gene çağırdılar. Marie canından son derece korkmaya başlamıştı. Mutlaka, mutlaka yaşamak istediğini, ölmekten korktuğunu söylüyordu bağıra bağıra. Lazım değil, lazım değil diye tekrar ediyordu. Arina Prohorovna'nın yerinde başka biri olsaydı durumu pek kötü olurdu. Yavaş yavaş iyice avucunun içine almıştı hastasını. Marie çocuk gibi her sözüne, her bağırışına baş eğiyordu. Arina Prohorovna yumuşaklığı bırakmış, sertliği almıştı ele. Sonra işini de ustalıkla yürütüyordu. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Bir ara Arina Prohorovna'nın aklına Şatov koşarak merdiven başına çıksın, dua etmeye başlasın diye esti, sonra da gülmeye başladı. Marie de bu gülüş onun durumunu hafifletmiş gibi öfkeli, alaylı alaylı gülümsedi. Sonunda hepten kovdular Şatov'u. Rutubetli, soğuk bir sabahtı. Dün Erkel geldiğinde olduğu gibi gene yüzünü duvara dönerek köşede durdu. Yaprak gibi titriyordu, düşünmekten korkuyordu. Ama akıl düşte olduğu gibi yakın gelecekte olacakların düşüncesine saplanmıştı bir kere. Hayaller durmadan kendilerine çekiyorlardı onu. Sonra da çürümüş iplik gibi kopuveriyorlardı. Sonunda odadan gelen iniltilerin yerini ürkünç, dayanılmaz, inanılmaz çığlıklar almıştı. Kulaklarını tıkamak istedi Şatov ama olmadı. Yere diz çöküp bilinçsizce Marie, Marie diye mırıldanmaya başladı. İşte en sonunda yeni bir çığlık duyuldu. Şatov'u irkiltti bu çığlık. Hemen ayağa fırladı. Doğan çocuğun zayıf, titrek çığlığıydı bu. Haç çıkardı Şatov, odaya daldı hemen. Arina Prohorovna'nın kollarında küçücük elleri ayakları olan, kırmızı buruş buruş bir şey korku derecesinde umutsuz, hafif bir esintiyle havada kalıvermiş bir tüy gibi çabalayıp duruyordu. Ama bağırıyor, yaşamaya onun da hakkının olduğunu duyuruyordu sanki. Marie baygın gibi yatıyordu karyolada. Ama aradan bir dakika geçince açtı gözlerini, tuhaf tuhaf baktı Şatov'a. Pek bir değişikti bu bakış. Şatov anlayacak güçte değildi onu henüz. Ama Marie'nin ona şimdiye dek böyle hiç bakmadığını biliyordu. Marie hastalıklı bir sesle Arina Prohorovna'ya sordu. Erkek mi, erkek mi? Ebe çocuğu kundaklarken bağırarak erkek diye cevap verdi. Kundakladıktan sonra aralarına bebeği koyacağı, karyolada enlemesine duran iki yastığı düzeltmek için onu bir dakikalığına Şatov'a verdi. Marie gizliden Arina Prohorovna'dan korkuyormuş gibi göz kırptı Şatov'a. Beriki hemen anladı, çocuğu yanına götürdü. Marie gülümseyerek bitkin, ''Ne hoş bir çocuk'' diye fısıldadı. Mağrur Arina Prohorovna, Şatov'un yüzüne bakıp neşeyle gülümsedi. ''Uf, nasıl da bakıyor, yüzüne bakın hele.'' Marie'nin çocuk için söylediği sözün etkisiyle yüzü aydınlanan Şatov bön bön ebeye bakarak, ''Neşelenin Arina Prohorovna'' diye mırıldandı. ''Büyük bir mutluluktur bu.'' Arina Prohorovna sağa sola koşar, ortalığı toplarken kürek mahkumu gibi çalışıyordu. Neşeyle, ''Büyük mutluluğunuz nereden geliyor?'' dedi. ''Yeni bir varlığın yeryüzüne gelmesi esrarlı bir olaydır. Anlaşılması güç bir olay. Arina Prohorovna, ne yazık ki anlayamıyorsunuz bunu.'' Şatov karmakarışık, kesik kesik mırıldanarak konuşuyordu. Sanki kafasının içinde bir düşünce serseri serseri dolaşıyor, onun isteği olmadan ruhundan dışarı dökülüyordu. İki kişi vardı, birden yeni bir ruh, her şeyi tamam. İnsanın yaratamayacağı üçüncü bir insan geliyor aralarına. Yeni bir düşünce, yeni bir sevgi kişiyi korkutuyor bile. Evrende bundan yüce bir şey yoktur. Arina Prohorovna yürekten şen bir kahkaha attı. Amma da yaptınız. Canlı hücrenin gelişmesidir bu düpedüz. Esrarı falan da yoktur bu işin. Bu hesapça her sinek bir sır taşımalı. Ama ne var bakın? Fazlalık olan insanlar hiç doğmamalılar en iyisi. Önce öyle yapın ki fazlalık olmasınlar onlar. Sonra da doğurun. Yarın öbür gün yetimler yuvasına götürürüm onu. Zaten böylesi daha iyi. Şatov gözlerini yere dikerek kararlı bir sesle, ''Benim yanımdan yetimler yuvasına hiçbir zaman gidemez.'' dedi. ''Evlat mı edineceksiniz onu?'' ''Evladımdır zaten.'' ''Soyadı Şatov'dur elbette, kanunen Şatov'dur. Hem evlatlık edinip kendinizi iyi insan belli etmeye de ihtiyacınız yok. Böyle şeyler dedikodu çıkmasına sebep olur. Pekala, nasıl isterseniz öyle olsun. Yalnız bakın ne diyeceğim.'' Ortalığı toplamayı bitirmişti sonunda. Gitsem iyi olacak artık. Öğlene doğru gene gelirim. Gerekirse akşam da gelirim. Şimdi ise gidebilirim artık. Durum iyi çünkü. Öteki hastalarıma da bir uğramalıyım. Çoktan bekliyorlardı beni. Buralarda yaşlı bir kadın olacak Şatov. Bu işlerden anlar ama siz gene de yalnız bırakmayın hastayı. Başucunda oturun, belki ihtiyaçları olur size. Maria Ignatievna artık kovmayacağı benzer sizi. Hadi hadi izninizle. Şatov dış kapıya kadar geçiriyordu onu. Kapıya yaklaştıklarında, ''Çok güldürdünüz beni.'' dedi. ''Hatırladıkça güleceğim hep. Para almayacağım sizden. Uykuda aklıma gelse gene gülerim. Sizin bu gece olduğunuz kadar gülünç bir şey görmedim ömrümde.'' Son derece keyifli gitti. Şatov'un tavırlarından, konuşmalarından, onun baba olmaya hazırlandığı, pek aşağılık bir insan olduğu gün gibi açıktı. Öteki hastasına gitmek için yolunu uzatma pahasına bunu Virginsky'ye haber vermek için eve uğradı. Şatov odaya dönünce ürkek ürkek, ''Marie, Gerçi pek güç olacağını anlıyorsam da biraz uyumanın sana yarayacağını söyledi diye başladı. Şuracıkta pencerenin dibinde oturup bekleyeyim seni ha, ne dersin? Gidip kanepenin arkasındaki pencerenin dibinde oturdu. Öyle ki Marie göremezdi onu. Ama aradan bir dakika geçmemişti daha, yanına çağırdı onu Marie. Tiksinir bir tavırla yastığını düzeltmesini rica etti. Yastığı düzeltmeye koyuldu Şatov. Marie öfkeli öfkeli duvara bakıyordu. Olmadı, of olmadı, ne beceriksizsiniz. Bir daha düzeltti Şatov. Marie yüzüne bakmamaya elinden geldiğince çalışarak tuhaf bir sesle ''Bana doğru eğilin'' dedi birden. Ürperdi Şatov ama eğildi. ''Daha daha olmadı, daha gelin.'' Sol kolunu birden Şatov'un boynuna doladı. Islak bir öpücüğün sıcaklığını duydu Şatov alnında. ''Marie.'' Dudakları titriyordu Marie'nin, tuttu kendini, ağlamadı ama aceleyle doğruldu, gözlerinin içi ışıl ışıl. ''Nikolay Stavrogin alçağın biridir.'' dedi. Sonra kesilen bir fidan gibi güçsüz yüzüstü yastığa düştü, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Avucunun içindeki Şatov'un elini var gücüyle sıkıyordu. Bu andan sonra hiç uzaklaştırmadı onu yanından, gelip başucunda oturmasını istedi. Konuşamıyordu ama gözlerini yüzünden ayırmıyor, sınırsız mutluymuş gibi gülümsüyordu ona. Saf küçük bir kız çocuğu oluvermişti birden sanki. Her şey bir anda değişmiş gibiydi. Şatov'a gelince küçük bir çocuk gibi bazen ağlıyor, bazen de bir şeyler söylüyordu. Hastalıklı, duygulu, tuhaf bir hali vardı. İkide bir ellerini öpüyordu Marie'nin. Marie haz duyarak, belki de anlamadan, onu dinliyor, güçsüz eliyle saçlarını okşuyor, düzeltiyor, seyrediyordu. Şatov, Kirilov'dan, şimdi yeni baştan ölünceye dek nasıl yaşamaya başlayacaklarından, Tanrı'nın varlığından söz ediyor, her şeyin çok hoş olduğunu söylüyordu. Heyecan içinde, mutlu, bakmak için çocuğu aldılar yattığı yerden. Şatov onu kucağından havaya kaldırarak ''Marie'' diye bağırdı. ''Eski saçmalıklara, yüz karasına, uyuşukluğa paydos artık değil mi? Gel bu yeni yolda üçümüz birden çalışıp didinelim. Evet, evet. Ah evet. Adını ne koyacağız Marie?'' Marie şaşkın şaşkın ''Adını mı ne koyacağız?'' dedi. Yüzünü derin bir hüzün kaplamıştı birden. Ellerini ovuşturdu, Şatov'un yüzüne sitemle baktı, yüzü koyun yastığa attı kendini. Şatov üzgün bir korkuyla, ''Marie ne oluyor sana?'' diye haykırdı. ''Siz de, siz de, ah hain!'' ''Marie affet beni Marie, adını ne koyacağımızı sordum sadece, bilmiyorum.'' Marie gözyaşlarıyla ıpıslak olmuş, kızarmış yüzünü kaldırdı yastıktan. ''Ivan, Ivan koyacağız.'' ''Başka bir korkunç at koyacağımızı düşünebiliyor musunuz yoksa?'' ''Sakin ol biraz Marie, sinirlerin çok bozuk.'' ''Bunu sinirlerimin bozukluğuna vermeniz de yeni bir kabalık değil mi?'' ''Bahse girerim ki adının o korkunç ad olmasını söyleseydim hemen onaylardınız, fark etmezdiniz bile.'' ''Ah hainler, hepiniz, hepiniz aşağılık insanlarsınız.'' Yarım dakika sonra barıştılar tabii. Şatov uyumaya razı etti onu. Uyudu Marie ama Şatov'un elini bırakmadan. Sık sık uyanıyor, onun gideceğinden korkuyormuş gibi yüzüne bakıyor, gene dalıyordu. Kirilov yaşlı kadını kutlamak için yolladı. Onunla sıcak çay, yeni kızartılmış köfte, Maria Ignatievna için francalayla et suyu da yollamıştı. Hasta iştahla içti et suyunu, yaşlı kadın da bu arada çocuğun kundağını değiştirdi. Marie Şatov'u köftelerden yemeye zorladı. Zaman geçiyordu. Şatov sandalyede başını Marie'nin yastığına dayayarak uyuyakalmıştı. Sözünde duran Arina Prohorovna içeri girdiğinde böyle buldu ikisini. Neşeyle uyandırdı onları. Gerekli bazı şeyleri hatırlattı Marie'ye, çocuğa baktı. Şatov'a dışarı çıkmasını buyurdu gene. Sonra eşleri biraz hafifsemeyle, biraz kibirli bir tavırla yalnız bırakarak gene öyle memnun gitti. Şatov uyandığında ortalık iyice kararmıştı. Aceleyle mumu yaktı, yaşlı kadına koştu. Ama merdivenin son basamaklarını iniyordu ki sessiz, sakin adımlarla yukarı çıkan bir adam görünce şaşırdı. Erkeldi bu. Şatov alçak sesle "Durun!" diye fısıldadı. Kolundan yakalayıp geri avlu kapısına götürdü onu. "Burada bekleyin beni, şimdi geliyorum. Hepten hepten unutmuştum sizi. Ah, nasıl hatırlattınız bana kendinizi." Öylesine acele ediyordu ki Kirilov'un yanına bile girmedi, yaşlı kadını dışarı çağırdı. Şatov onu yalnız bırakmayı düşünebildiği için öfkelendi, umutsuzluğa düştü Mari. Şatov heyecanla "Ama!" diye haykırdı, "son olacak bu. Yeni bir ufuk var önümüzde şimdi. Geçmişin korkulu olaylarını da bir daha hiç anmayacağız, hiç." Uzun süre dil döküp kandırdı onu sonunda, saat tam 9'da döneceğine de söz vermişti. Hararetle öptü onu, çocuğu da öptü, Erkel'in yanına koştu. Skvoreşniki'de Stavroginler koruluğunun, şimdi çam ağaçları dikili olan en ucundaki ıssız yere doğru yola düzüldüler. Kendisine emanet edilen baskı makinesini Şatov 1,5 yıl önce oraya gömmüştü. Konaktan hiç görünmeyen, karanlık, ıssız, oldukça uzak bir köşeydi burası. Filipovların evinden oraya varıncaya kadar 3,5 belki de 4 verst yol yürümek gerekiyordu. "Yaya mı gideceğiz yoksa? Bir araba tutayım bari." Erkel itiraf etti. "Çok rica ediyorum, araba tutmayın. Bunun üzerinde özellikle durdular. Arabacı da bir tanık olabilir." "Eh, nasıl isterseniz öyle olsun. Benim için bir şey değişmez. Yeter ki bir an önce bitsin bu iş, bitsin." Çabuk çabuk yürüyorlardı. Erkel, "Çocuksunuz daha!" diye haykırdı Şatov. "Hiç mutlu oldunuz mu siz?" Erkel pek ilgilenmiş bir tavırla, "Öyle anlaşılıyor ki siz çok mutlusunuz şimdi," dedi. 6. Pek sıkıntılı gece. 1. O gün Virginsky 2 saatlik bir zamanını ayırarak bizimkileri bir bir dolaşmak, artık Şatov'un onları ele vermeyeceğini, çünkü karısının ona döndüğünü, çocuğu olduğunu, insan kalbini bildiği için bunu kesinlikle söyleyebileceğini, bu anda onun tehlikeli olabileceğinin akıl alacak bir şey olmadığını haber vermek için evden çıkmıştı. Ama şaşılacak şeydir, Erkel sessizce gözlerinin içine bakarak onu dinlemiş, açık açık sorduğu "saat 6'da gidecek misiniz?" sorusuna son derece içten gülümseyerek "gideceğim tabii" cevabını vermişti. Liamshin battaniyeyi başına çekmiş yatıyordu. Oldukça ciddi hastaya benziyordu. Odasına giren Virginsky'den korktu, konuşmaya başlayınca da battaniyenin altından kollarını birden çıkarıp sallamaya, onu rahat bırakması için yalvarmaya başladı. Ama Şatov hakkında anlattıklarının hepsini dinledi gene de. Ne var ki hiç kimsenin evde olmadığı haberine nedense pek şaştı. Liamshin Fetka'nın öldürüldüğünü biliyordu, Liputin'den duymuştu. Çabuk çabuk karmakarışık konuşarak bildiklerini anlattı. Şaşırma sırası bu kez Virginsky'deydi. Onun "gitmeli mi, gitmemeli mi bu durumda?" sorusuna Liamshin gene elini kolunu sallayarak bir şey bilmediğini, yalnız kalmak istediğini söyleyip yalvarmaya başladı. Virginsky eve canı sıkkın, pek telaşlı dönmüştü. Durumu ailesinden gizli tutmak da ağır geliyordu ona. Her şeyini karısına açmaya alışmıştı. Hem o dakikada ateşli beyninde planla ilgili yepyeni bir düşünce yanmaya başlamasaydı, belki o da Liamshin gibi yatağa düşerdi. Ama bu yeni düşünce güç vermişti ona. Üstelik zamanın gelmesine sabırsızlıkla beklemeye başladı. Toplantı yerine gitmek için evden biraz erken bile çıkmıştı. Stavroginlerin büyük koruluğunda pek hüzün verici bir köşeydi burası. Bu yeri görmek için sonra özellikle gittim oraya. O soğuk sonbahar akşamında elbette hüzün verici olacaktı orası. Bir çeşit botanik park kuruluyordu burada. 100 yıllık kocaman kocaman çamlar karanlıkta belirsiz, hüzün verici lekeler gibi görünüyordu. Zifiri bir karanlık vardı. Pyotr Stepanovich, Liputin, sonra da Erkel fenerlerle geldiler. Niçin, ne zaman yapıldığı bilinmeyen, kaya parçalarından gülünç bir mağara vardı burada. Mağaranın içindeki masa, kanepe çoktan çürümüşlerdi. Sağ yanda 200 adım ötede koruluğun 3. havuzu bitiyordu. Bu 3 havuz konaktan başlayarak koruluğun 1-1,5 verst ötedeki sonuna kadar peş peşe uzanıyorlardı. herhangi bir gürültünün, çığlığın, hatta silah sesinin sahiplerince terk edilmiş Stavroginlerin konağında oturanların kulağına gidebileceği inanılacak şey değildi. Nikolay Vsevolodovich'in dün ayrılmasından, Alexey Yegorovich'in de gitmesinden sonra koca evde, nasıl demeli, suya sabuna dokunmayan cinsinden 4-5 kişi kalmıştı. Zaten bu münzevi insanlardan biri yardım isteyen iniltiler ya da çığlıklar duysa korkmakla kalacaklarına, hiçbirinin sobanın arkasındaki kerevetten, sıcacık yatağından inmeyeceğine rahatlıkla güvenebilirlerdi. 6:20 geçe Şatov'u getirmeye giden Erkel dışında hemen hemen herkes toplanma yerindeydi. Bu kez Pyotr Stepanovich geç kalmamış, Tolkachenko ile gelmişti. Tolkachenko keyifsiz, endişeliydi. Yapmacık, küstah kibirli kararlılığı hepten kaybolmuştu. Pyotr Stepanovich'in yanından hiç ayrılmıyordu. Ona birdenbire son derece bağlanmış gibiydi. İkide bir heyecanlı heyecanlı bir şeyler fısıldıyordu kulağına. Ama Beriki hemen hiç cevap vermiyordu ona ya da kurtulmak için yüzünü buruşturarak bir şeyler homurdanıyordu. Şigalev'le Virginski, Pyotr Stepanovich'ten biraz önce gelmişlerdi. O gelince derin, bile bile olduğu belli bir sessizlik içinde biraz yana çekildiler. Pyotr Stepanovich feneri kaldırdı. Kaba, hakaret dolu bir dikkatle yukarıdan aşağı süzdü onları. "Konuşmak istiyorlar," diye geçirdi içinden. "Lyamshin yok mu?" diye sordu Virginski'ye. "Hasta olduğunu kim söyledi?" Lyamshin ağacın arkasından çıkarak "buradayım" dedi. Kalın bir palto giymiş, boynuna yün bir atkı sarmıştı. Öyle ki fenerle bile yüzü görünmüyordu. Öyleyse yalnızca Liputin yok. Liputin de mağaradan çıktı sessizce. Pyotr Stepanovich gene kaldırdı feneri. "Niçin girdiniz oraya, niçin çıkmadınız dışarı?" Liputin ne söylemek istediğini kendisi de pek bilemeden, "Sanırım hepimiz istediğimizi yapmakta özgürüz," diye mırıldandı. Pyotr Stepanovich ilk kez yükseltti sesini. Hayli etkili olmuştu bu. "Baylar, sanırım burada boşuna gevezelik edecek durumumuzun olmadığını biliyorsunuzdur. Dün her şey tekrar tekrar söylendi. Ama belki biriniz bir şey söylemek istiyordur. Yüzlerinizden öyle anlıyorum. Bir şey söyleyecek varsa rica ederim acele etsin. Allah kahretsin, zaman yok. Belki şimdi getirir onu Erkel." Nedense onayladı onu Tolkachenko. "Kesinlikle getirecek onu." Liputin gene niçin sorduğunu bilmiyormuş gibi, "Yanılmıyorsam önce makine teslim edilecek," diye sordu. Pyotr Stepanovich feneri onun yüzüne doğru kaldırdı. "Makineyi kaybedecek değiliz herhalde. Makinenin gerçekten alınmayacağını dün kararlaştırmıştık. Sadece nereye gömülü olduğunu göstersin size yeter. Biz sonra çıkarırız onu oradan. Şu mağaranın bir yerinden, 10 adım ötede bir yerde olduğunu biliyorum ya. Hay Allah, nasıl unuttunuz bunu Liputin? Sizin onu yalnız karşılayacağınız kararlaştırılmıştı. Sonra da biz çıkacaktık ortaya. Sormanız pek tuhaf, yoksa iş olsun diye mi sordunuz?" Liputin canı sıkkın susuyordu. Hepsi susuyordu. Rüzgar çamların tepelerini sallıyordu.